Peki ya size şöyle bir şey söyleseydim? Mevcut teknolojiyle şu anda çalıştığınız sektördeki her 10 kişiden birinin işi aslında bir makine tarafından yapılabilir desem?
Bu kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama değil.
Hiç değil. Bu bir gelecek senaryosu falan değil. Bu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün, yani hepimizin bildiği gibi MIT'nin hazırladığı ve bugün masaya yatıracağımız çok çarpıcı bir araştırmanın sonucu. Tam da bugüne ait bir sonuç.
Evet, bugünkü konumuz da tam olarak bu. Yapay zekanın iş gücü üzerindeki gerçek, yani şu anki potansiyel etkisi. Elimizdeki kaynak MIT ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın ortak bir çalışması, Buzdağı Endeksi raporunun bir analizi. Çok da iyi bir isim seçmişler.
Kesinlikle. Buradaki amacımız da manşetlerin ötesine geçmek. Yani bu devasa rakamlar ne anlama geliyor? Bu sonuca nasıl ulaştılar ve neden araştırmacılar mevcut durum için buzdağının sadece görünen kısmı diyor? Bunu anlamaya çalışacağız.
Kesinlikle. Çünkü buradaki asıl mesele yapay zekanın gelecekte ne yapacağı değil, mesele bugün sahip olduğumuz teknolojiyi tam potansiyeliyle kullansak ne olurdu? Soru bu.
Yani bir kehanet değil, mevcut durumun bir röntgeni.
Aynen öyle. Araştırmanın amacı da bir panik dalgası yaratmak değil. Tam tersine politika yapıcılara ve aslında hepimize, yani yaklaşan bu büyük dönüşüme hazırlanmamız için somut veriler sunmak, üzerine konuşulması gereken veriler.
Harika. O zaman hemen bu işin içine dalalım. Raporun manşetlere çıkan en çok konuşulan bulgusuyla başlayalım mı?
Başlayalım. O meşhur rakam.
20 milyondan fazla çalışan. Bu rakam Amerika'daki toplam iş gücünün %11,7'si demek. Yani bu devasa bir sayı.
Akıl almaz bir sayı.
Bu bir istatistikten çok daha fazlası. Bunlar insanların hayatları, kariyerleri. İnsanın aklını başından alıyor gerçekten.
Gerçekten de öyle. Ama burada çok kritik bir ayrım var. Bunun altını defalarca çizmek gerekiyor. Rapor bu 20 milyon kişinin yarın işsiz kalacak demiyor.
Ha, bu önemli. Bu çok önemli. Söylediği şey şu. Mevcut, yani hali hazırda kullandığımız yapay zeka sistemleri bu kişilerin yaptığı görevleri otomatikleştirebilecek teknik olgunluğa zaten ulaşmış durumda. Yani potansiyel bu.
Potansiyel bu. Kapasite orada rafta hazır bekliyor. Sadece henüz tam olarak ve yaygın bir şekilde devreye alınmadı.
Anladım. Teknoloji var ama henüz yaygınlaşmamış. Peki İşin bir de ekonomik boyutu var ki o daha da akıl almaz. Kaynakta otomasyona karşı savunmasız denilen bu işlerin toplam maaş değerinin 1,2 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.
Evet.
Şimdi 1,2 trilyon dolar, tamam, kulağa inanılmaz geliyor ama bu rakamı bir yere oturtmamız lazım. Yani bu ekonominin bütünü içinde neye tekabül ediyor?
Elbette bu rakamı bağlamına oturtmak çok önemli. Şöyle düşünelim. ABD'deki toplam maaş havuzunun yaklaşık 9,4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor kaynaktan.
Tamam.
Şimdi 1,2 trilyon doları bu bütünün içine koyduğunuzda potansiyel etkinin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor. Bu toplam maaş ödemelerinin neredeyse 8'de birinden daha fazla.
Sekizde biri.
Evet, bu devasa bir pay. Şirketler açısından bakıldığında bu potansiyel olarak inanılmaz bir maliyet tasarrufu demek. Bir verimlilik artışı demek.
Ama madalyonun bir de diğer yüzü var tabii.
Kesinlikle. Çalışanlar içinse tam tersi. Büyük bir gelir kaybı riski ve belirsizlik anlamına geliyor. İşte bütün tartışmanın, bütün kaygının fitilini ateşleyen de bu ikilem.
Evet.
Bir taraf için verimlilik ve kar, diğer taraf içinse belirsizlik ve risk. Ama bu sadece şirket karı ve çalışan maaşı arasındaki bir denge de değil. Daha büyük bir zincirleme etki potansiyeli var burada.
İşte burası önemli. Bu 1,2 trilyon dolarlık tasarruf sadece şirketin kasasında kalmaz, değil mi? Yani bu aynı zamanda daha az gelir vergisi, tüketimde potansiyel bir yavaşlama.
Ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde devasa bir baskı demek.
Kesinlikle. Rapor bu zincirleme etkiden bahsediyor mu?
Rapor doğrudan bu uzun vadeli makroekonomik sonuçları modellemiyor ama kapıyı tam olarak bu tartışmaya açıyor. Araştırmacıların amacı da bu zaten.
Bir uyarı ateşi yakıyorlar aslında.
Aynen. Bakın diyorlar, potansiyel bu kadar büyük bir ekonomik kaymayı işaret ediyor. Bunun vergi gelirlerine, tüketim alışkanlıklarına, sosyal yardım programlarına etkisini şimdiden düşünmeye başlamazsak çok geç kalabiliriz. Bu rakam domino taşlarından sadece ilki.
Peki bu 1.2 trilyon dolarlık rakam o kadar büyük ve o kadar spesifik ki insan ister istemez şüpheye düşüyor. Hani bu sadece parlak bir manşet atmak için yapılmış yuvarlak bir tahmin mi, yoksa arkasında gerçekten sağlam bir dayanak var mı? Sanırım kaynakta bahsedilen o gizemli buzdağı endeksi bu sorunun cevabı.
Evet, tam da o.
Nedir bu tam olarak?
Burası işin gerçekten ilginçleştiği ve bu raporu diğerlerinden ayıran yer. Bu bir tahminden çok daha fazlası. Aslında raporun en yenilikçi kısmı bu. Araştırmacılar, ABD iş gücü piyasasının adeta dijital bir ikizini yaratmışlar.
Bir saniye, dijital ikiz mi?
Evet, dijital ikiz. Bu tanım, çalışmanın ortak yazarlarından Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Direktörü Prasanna Balaprakash'a ait.
Kulağa bir cyberpunk filminden fırlamış gibi geliyor. Bunu bizim için biraz daha açar mısın? Nasıl bir şey bu? Şöyle hayal etmeni istiyorum. Devasa bir video oyunu düşün ama bu oyunda şehir kurmak yerine tüm ABD ekonomisini yönetiyorsun. Vay canına!
Her bir çalışan, kendine özgü yetenekleri, maaşı, çalıştığı sektör, yaşadığı bölge gibi özellikleriyle oyundaki bir karakter gibi. Araştırmacılar bu sanal laboratuvarda milyonlarca böyle karakter yaratmışlar. Ellerinde ekonominin nasıl işlediğini simüle edebildikleri, deneyler yapabildikleri bir sanal dünya var.
İnanılmaz bir fikir. Peki bu simülasyonun içinde ne oluyor? Nasıl bir deney yapıyorlar?
İşte detayı burayı daha da etkileyici kılıyor. Bu model, Amerika'daki 3000 farklı ilçedeki her bir çalışanı tek tek simüle ediyor. Ve bu simülasyonda her bir çalışan, 32 binden fazla farklı beceriyi uygulayan otonom bir aracı olarak kabul ediliyor.
32 bin mi?
Evet, 32 binden fazla, yani seni, beni, bizi dinleyen herkesi birer beceri seti olarak modelliyorlar. Yaptığımız her görev en küçük parçasına kadar ayrıştırılıyor.
Bu inanılmaz bir detay seviyesi. Aklıma bile gelmez o kadar beceri olduğu. Peki kaynakta bu becerilerin ne olduğuna dair bir örnek var mı? Yani e-posta yazmak gibi basit bir şey mi? Yoksa karmaşık bir yazılım kodlamak gibi çok spesifik bir şey mi?
Her ikisi de. Yelpaze çok geniş. Veri girişi yapmak, müşteri hizmetleri aramalarını cevaplamak, rapor yazmak gibi ofis görevlerinden tutun da bir makinayı kalibre etmek, kaynak yapmak gibi daha fiziksel becerilere kadar uzanıyor.
Anladım. Ardından sistem bu on binlerce becerinin her birini alıyor ve piyasadaki mevcut binlerce yapay zeka aracıyla karşılaştırıyor. Sorduğu soru basit. Bu görevi bir insan mı yoksa bir yapay zeka mı daha ucuza ve daha hızlı yapabilir? Anladım. Yani her bir görev için bir maliyet fayda analizi yapıyor.
Tam olarak bu. Her bir görevi insan maliyeti ve hızıyla yapay zeka maliyeti ve hızını karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmanın sonunda da hangi işlerin hangi sektörlerde, hangi bölgelerde ne kadar risk altında olduğunu gösteren detaylı bir harita ortaya çıkıyor.
Buzdağı endeksi dedikleri şey de tam olarak bu yani.
Aynen öyle. Sadece tek bir rakam değil, ekonominin adeta röntgenini çeken, zayıf noktaları gösteren dinamik bir araç.
Bu simülasyon kulağa çok etkileyici geliyor ama bir o kadar da teorik. Yani gerçek dünya bir simülasyonun öngöremeyeceği kadar karmaşık değil mi? Şirket kültürü, yasal düzenlemeler, sendikalar, bu gibi faktörler bu dijital ikizin denklemlerine dahil edilmiş mi?
Çok yerine bir soru. Raporda bu sınırlılığın farkında zaten. Simülasyon saf bir ekonomik rasyonaliteye dayanıyor.
Yani en ucuz ve en hızlı olan kazanır varsayımı. Evet, varsayım bu. Eğer bir şey daha ucuz ve daha hızlıysa yapılacaktır. Dediğin gibi gerçek dünyadaki o insan faktörünü, yani değişime karşı direnci, entegrasyon maliyetlerini, etik kaygıları veya sendikalı iş gücünün direncini modele dahil etmiyor. Zaten bu yüzden de potansiyelle gerçeklik arasında devasa bir uçurum var. İşte beni en çok şaşırtan noktaya geldik. Raporun en can alıcı noktalarından biri bu potansiyelle gerçekte yaşananlar arasındaki devasa uçurum. Kaynağa göre potansiyel %11,7.
Evet.
Ama şu anda yapay zeka kaynaklı fiili kesinti sadece %2,2 seviyesinde. Arada neredeyse 5 katlık bir fark var.
Muazzam bir fark.
Yani teknoloji orada duruyor ama şirketler kullanmıyor. Bu sanki elimizde süper hızlı bir spor araba varken sürekli trafikte sıkışıp kalmayı tercih etmek gibi. Neden bu potansiyeli kullanmaktan çekiniyorlar?
İşte raporun isminin neden buzdağı endeksi olduğunu tam olarak burada anlıyoruz. O gördüğümüz %2,2'lik etki, yani ekonomik olarak yaklaşık 211 milyar dolarlık kısım, suyun üzerindeki bölüm.
Görünen kısım.
Hepimizin gördüğü, konuştuğu, manşetlerde okuduğu, belki de iş yerinde deneyimlediği değişim bu. Ama suyun altında o %11,7'lik potansiyele denk gelen 1,2 trilyon dolarlık devasa bir potansiyel kütlesi sessizce bekliyor.
Yani asıl büyük dalga henüz gelmedi mi diyorsun?
Araştırmacılar tam olarak bunu söylüyor. Az önce sorduğun o neden kullanmıyorlar sorusunun cevabı da burada gizli aslında.
Nedir?
Birincisi entegrasyon maliyeti. Yapay zekayı bir şirketin mevcut sistemlerine entegre etmek hem pahalı hem de karmaşık bir süreç. İkincisi yetenek eksikliği. Bu araçları etkili bir şekilde kullanacak insan kaynağı hala sınırlı.
Doğru.
Üçüncüsü, senin de bahsettiğin gibi kültürel direnç ve yasal belirsizlikler. Yani şu anki durum, şirketlerin yapay zekayı denediği, öğrendiği, küçük pilot projelerle test ettiği bir geçiş dönemi. Ama teknoloji orada, kapasite orada.
Ve buzdağının suyun altındaki kısmı yavaş yavaş yüzeye doğru çıkmaya başladığında...
Değişim çok daha hızlı ve sarsıcı olacak. Şu an yolun çok başındayız. Peki tüm bu veriler, bu uyarılar toplumda nasıl bir yankı buluyor? Kaynakta sosyal medyadaki tepkilerden de bahsediliyor. Özellikle bir yorum çok dikkat çekici. Yeni Amerikan rüyası, şirketiniz ekibinizi işten çıkardığınız çeyrekte tüm zamanların en yüksek borsa değerine ulaşıyor.
Evet, çok çarpıcı bir yorum. Bu cümle gerçekten insanın kanını donduruyor. Sanırım birçok insanın endişesini, hatta öfkesini özetliyor.
Kesinlikle özetliyor. Bu yorum artan şirket karlarıyla potansiyel işsizlik arasındaki o makasa, yani o acı verici çelişkiye parmak basıyor. Bir yanda rekor kıran hisse senedi değerleri, diğer yanda işini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca insan.
Bu durum toplumdaki güveni sarsan bir şey.
Kesinlikle. Geleceğe dair kaygıları körükleyen bir durum.
Peki, bu yorum çok çarpıcı. Kaynak sadece bu tür öfkeli tepkilere mi yer veriyor, yoksa teknolojiyi savunan, bunun bir yaratıcı yıkım olduğunu ve yeni iş kolları açacağını söyleyen karşıt görüşler de var mı? Tartışmanın diğer tarafı ne diyor?
Kaynak bu spesifik tartışmanın farklı taraflarını derinlemesine incelemiyor. Çünkü araştırmacıların amacı bir taraf seçmek değil, onların derdi şu, veriyi ortaya koymak. Evet, bu teknolojik devrimin sonucunda uzun vadede yeni işler ortaya çıksa bile, ki bu muhtemel, arada milyonlarca insanın hayatını altüst edecek devasa bir geçiş dönemi yaşanacak. İşte bu çalışmayı tam da bu yüzden yaptıklarını söylüyorlar.
Anladım.
Amaçları bu somut verileri yasa koyucuların ve devlet yetkililerinin önüne koyarak onları uyarmak.
Yani bu bir akademik egzersiz değil, acil bir politika çağrısı.
Aynen öyle. Bakın, elimizdeki teknolojiyle potansiyel bu. Bu değişim geliyor ve hazırlıksız yakalanırsak bu geçiş döneminin sosyal maliyeti çok ağır olabilir diyorlar. Bu bir nevi yaklaşan fırtınaya karşı gerekli sosyal güvenlik ağlarının,
yeniden eğitim programlarının,
evet, yeni iş alanları yaratacak politikaların şimdiden acilen oluşturulması için bir çağrı niteliğinde. Bu veriler görmezden gelinemeyecek kadar ciddi ve acil. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım, özetlersek. MIT'nin araştırması, mevcut yapay zeka teknolojisinin sadece gelecekte değil, şu an itibariyle ABD'de 20 milyondan fazla kişinin işini yapabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor ve bu da 1,2 trilyon dolarlık devasa bir maaş havuzuna denk geliyor.
Ve bu sonuca ekonominin dijital bir kopyasını çıkaran Buzdağı Endeksi adını verdikleri son derece gelişmiş ve detaylı bir simülasyonla ulaştılar.
Yani bu rakamlar havadan atılmış değil, detaylı bir modellemeye dayanıyor.
Ve belki de en önemlisi, şu an yaşadığımız değişimin, yani o %2,2'lik etkinin, yaşanabileceklerin yanında çok küçük kaldığını, buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylüyorlar.
Asıl büyük dönüşüm henüz başlamadı ve bizi bekliyor. Aynen öyle.
Evet.
Ama bu inceleme, son bir düşünce olarak, bence çok önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Dikkat ederseniz araştırma boyunca yapay zekanın görevleri daha ucuza ve daha hızlı yapma potansiyeli ölçüyor. Doğru. Metrik bu. Maliyet ve hız. Verimlilik. Peki ya, daha iyi yapamadığı, daha bilgece yapamadığı, hatta hiç yapamadığı o insana özgü beceriler?
Empati gibi, yaratıcılık gibi.
Kesinlikle. Şimdi sizin kendi işinizi, günlük rutinlerinizi düşünmenizi istiyorum. Yapay zekanın asla tam olarak kopyalayamayacağı, otomasyona karşı en dayanıklı ve en insani becerinizin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Belki bir meslektaşınızı teselli etmek, belki iki farklı fikirden yepyeni bir strateji yaratmak.
Belki de bir müşterinin ses tonundaki tereddüdü hissedip ona göre davranmak.
İşte bu rapor daha ucuz ve daha hızlıyı ölçüyor ama daha empatik veya daha yaratıcıyı ölçemiyor. Belki de hem bireysel hem de toplumsal olarak geleceğimizin anahtarı bu sorunun cevabında saklıdır.